Ayrım 14.
Başlangıçta yerinden hiç kımıldayamayacak kadar bitkindi. Daha sonraları bıçak gibi saplanan sancılara karşın bedeninin üst kısmını, yandaki odanın karşı tarafa rastlayan duvarını görmesine yetecek kadar öne eğmeyi başardı. Gördüğü kadarıyla fazla bir değişiklik olmamıştı o kesimde. Bir keresinde yatağından çıkıp sendeliğe sendeliğe kapının eşiğine kadar gitti. Yerinden kalkabilmiş olmanın sevinciyle daha öbür odanın içine bakamadan başını kapının pervazına vurdu. Kendinden geçerek oracığa yığılıverdi. Olaydan hemen sonra onu bulan Treyze, ceza olsun diye onu 2 saat olduğu yerde bıraktı. Sonra sürükleyerek yatağına götürüp yatırdı, ayaklarını da kalın bir iple bağladı. Treyze şimdiki yaşamından aslında çok memnundu. Yeni yatak odası takımı verilen paraya değmişti. Yakışıklı tezgahların anısının etkisi altında bu takıma sevecenlikle bağlanan Treyze, yatak odasında kalmaktan büyük bir sevinç duyuyordu. Öbür 2 odayı kilitlemiş, anahtarları da özellikle bu amaç için eteğinin içine diktiği gizli bir cepte saklamıştı. Böylece elindekilerin hiç olmazsa bir kesimini her zaman yanında taşıyabiliyordu. Kocasının yanına ise istediği kadar girip çıkabiliyordu. Nihayet ona baktığına göre bu hakkı sayılırdı. Hem bu görevini yereince yerine getirip günlerce bakmış, aklı başında ve güvenilir bir adam olan doktorun söylediklerini aynen uygulamıştı. Bu arada yazı masasının gözlerini de araştırmış ama herhangi bir vasiyetnameye rastlayamamıştı. Hastanın ateşli düşleri arasındaki sayıklamalarından bir erkek kardeş olduğunu öğrenmişti. O güne dek kocası bundan hiç söz etmediği için bu kardeşin yalnızca kendisini zarara sokmak için yaşayan bir düzenbaz olduğunu inanmıştı. Ne zaman ortaya çıkacağı ise belliydi artık. Bunca üzüntülere göğüs verdikten sonra tam mirasa kavuşacağı sırada Treyze'nin karşısına dikilecek ve paraları elinden almak için kim bilir ne dolaplar çevirecekti. Kocası ateşin etkisi altında sayıklarken kendi kendisini ele vermişti. Treyze kocasının öldükten sonra da yaşamaya devam etmiş olmasını bir türlü unutamamıştı. Ama bir vasiyetname yapmak borcu olduğundan onu affetmişti. Nerede olursa olsun varlığını her an kocasına duyurmasını biliyordu. Çünkü sabahtan akşama dek evin her yanından duyulabilecek kadar yüksek sesle konuşuyordu. Kocası çok zayıf düşmüş olduğundan doktor konuşmasını yasaklamıştı. Bu yüzden ağzını açtığı zaman kocasının kendisine engel olması olanağı da kalmamıştı. Konuşma yöntemini birkaç haftada adam akıllı geliştirmişti. Aklına ne gelirse söylüyordu. Bir zamanlar düşündüğü ama söylemeyi hiçbir zaman aklından geçirmediği sözcükler sözcük hazinesini zenginleştirmişti. Yalnızca kocasının ölümüne ilişkin konulardan söz etmiyordu. Kocasının işlediği suçu daha genel sözlerle tanımlıyordu. Koca karısının ona bakmak için kendini harcarcasına gösterdiği çabalara layık değil. Kadın kocası için elinden geleni yapıyor ama buna karşılık koca karısı için ne yapıyor? Hiç. Dünyada sanki yalnız kendisi varmış gibi davranıyor. Kadın da bundan ötürü kendisini savunuyor ve kocasına görevini anımsatmak zorunda kalıyor. Yanlışlar düzeltilebilir. Bugün yapılmamış olan yarın yapılabilir. Biri ölünce diğerinin aç kalması ancak karı kocanın birlikte notere gidip bir vasiyetname yapmalarıyla önlenebilir. Günün birinde herkes ölecek. Bu doğanın kaçınılmaz yasası. Ben yaşamımda her şeyin düzenli olmasını isterim. Çocuklarım yoksa da ben varım ve ben de bir can taşıyorum. Yalnızca aşk karın doyurmaz. Karı koca demek birbirini düşünen 2 insan demektir. Amacım kocamı herhangi bir şekilde suçlamak değil. Ne var ki her an kocama göz kulak olmam gerektiğinden 1 dakika bile rahat yüzü göremiyorum. Çünkü yine bayıldığında sıkıntısını ben çekeceğim. Treyze sözlerini bitirince konuşmasını baştan alıyor, aynı sözleri günde birkaç kez ineliyordu. Kian onun konuşmasını artık sözcüğü sözcüğünü ezberlemişti. Cümlelerin aralarının uzunluk ya da kısalıklarına göre Treyze'nin hangi konuya ağırlık vereceğini önceden kestirebiliyordu. Hiç değişmeksizin sürüp giden gevezeliği Kian'ın kafasındaki bütün düşünceleri kovuyordu. Söylenenleri duymamak için başlangıçta kulaklarını bir takım savunma hareketlerine alıştırmaya çalışmıştı. Ama bu çaba karısının sesini duymasını engellememiş, yalnızca kulaklarının belirli aralarla ritmik biçimde titremeye alışmasına yol açmıştı. Yattığı yerde çok bitkin olduğundan kolunu başına dek kaldırıp kulaklarını parmaklarıyla da tıkayamıyordu. Bir gece birdenbire kulaklarının yanında birer kapak beliriverdi. Tıpkı göz kapakları gibi bunları istediği zaman açıp kapayabiliyordu. Belki 100 kez denedikten sonra güldü. Kapaklar çok iyi işliyor, hiç ses geçirmiyordu. Sanki onun imdat çağrısını duymuşçasına ansızın ve eksiksiz bir biçimde başının 2 yanında bitivermişlerdi. Sevincinden kendini çimdikleyen Kian bu yüzden uyanınca kapakların yerini yine eskisi gibi kulak kepçelerinin almış olduğunu gördü. Kapaklar düşünde kalmıştı. Ne kadar büyük bir adaletsizlik diye düşündü. Ağzım istediğim zaman ve istediğim sıklıkla kapayabiliyorum. Oysa bu denli iyi korunmuş olan bu organın görevi nedir? Yalnızca besinlerin vücuda girmesine yardım etmek. Buna karşılık kulaklar her türlü saldırıya açık. Treyze yatağının yanına geldiği zaman uyurmuş gibi yapıyordu. Treyze de eğer keyfi yerindeyse alçak sesle uyuyor diyordu. Ama yerinde değilse yüksek sesle resmen yüzsüzlük bunun yaptığı diye bağırıyordu. Keyfinin yerinde olması ya da olmaması kendi elinde değildi. Kızgınlığı ya da neşesi monoloğunun o anda söylediği cümlelerine bağlıydı. Artık tümüyle kendi sözcüklerinden örülü bir dünyada yaşamaktaydı. Söz gelimi yanlışlar düzeltilebilir derken dudaklarında bir gülümseme beliriyordu. O zaman yanlışlığı düzeltmekle yükümlü olan uyuyor olsa bile kızmıyordu. Sağlığının yerine gelmesi için ona bakmaktaydı ve bugün yapılmamış olan yarın yapılabilirdi. Ondan sonra kocası ölse de artık bir sakıncası yoktu. Buna karşılık o anda aklından kocasının dünyada tek başınaymış gibi hareket ettiğini geçiriyorsa karşısındakini uyuyor görmek öfkesini daha da artırıyordu. Kendisini de bir can taşıdığını tanıtlamak amacıyla resmen yüzsüzlük bunun yaptığı diye bağırıp kocasını uykusundan sıçratıyordu. Neredeyse saat başı ona bankadaki hesabının miktarını ve paranın tamamının aynı bankada olup olmadığını soruyordu. Paranın tümünün aynı bankada bulunmasına hiç gerek yoktu. Treyze bir kısmının bir yerde, bir kısmının da başka bir yerde olmasına razıydı. Kiye'nin karısının kitaplarına göz diktiği yolundaki kuşkusu, anımsamaktan hoşlanmadığı o felaket gününden bu yana gücünden epey yitirmişti. Artık kesinlikle anlamıştı. Karısı ondan bir vasiyetname istiyordu. İçinde yalnızca paraya ilişkin tasarrufların yer alacağı bir vasiyetname. Ve bu nedenden ötürü karısına adeta bir yabancı gözüyle bakıyor, her konuşmaya başladığında söyleyeceklerini önceden sözcüğü sözcüğüne ezbere bildiği halde onu karşısında bir bilmece olarak görüyordu. Treyze ondan 16 yaş büyüktü. Büyük bir olasılıkla ondan çok önce ölecekti. Bu durumda hiçbir zaman eline geçemeyecek olan bir para nasıl oluyor da kadının gözünde değer taşıyabiliyordu? Eğer bu saçma düşünceyi kitaplar için beslemiş olsaydı, elini aynı biçimde kitaplar uzatsaydı, aralarındaki doğal düşmanlığa karşı yine de Kiyen'den daha bir anlayış görebilirdi. Buna karşılık sürekli olarak parayla ilgilenmesi, yalnızca bu konuda direnmesi Kiyen için bir bilmeceydi. Para Kiyen'in düşünebileceği en değersiz, en nitelikten yoksun nesneydi. Paraya hiçbir emek ve çaba harcamaksızın miras yoluyla kolaycacık konu vermiş olması bu düşüncesini doğrulamıyor muydu? Bazen merakı üstün geliyor, bu yüzden Treyze'nin ayak seslerini duyduğu zaman kapadığı gözlerini yine açıyordu. Karısında durmaksızın vasiyetnamelerden ve paradan söz edişinin nedenini açığa vurmaya yardımcı olabilecek bir değişiklik, o güne dek yabancısı olduğu bir davranış görmeyi, özgün bir ses duymayı umut ediyordu. Ama kendini en rahat hissettiği zamanlar, Treyze'yi bütün kültürüne ve zekasına karşı yine de açıklayabilmekten aciz kaldığı sorunları soktuğu kategoriye sokabildiği zamanlardı. Delilere ilişkin tasarımı kaba taslak ve yalındı. Onları en çelişkili davranışlarda bulunan ama her şeyi aynı sözlerle anlatan insanlar olarak tanımlıyordu. Bu tanımlamaya göre Treyze kendisinin tersine hiç kuşkusuz bir deliydi. Her gün profesörü yoklamaya gelen kapıcının görüşü ise farklıydı. İş kadına kaldığı takdirde ondan hiçbir şey bekleyemeyeceğini kesinlikle biliyordu. Bu yüzden ailenin geleceği konusunda içinde kuşkular belirmeye başlamıştı. Profesör yaşadığı sürece yüksek aylığının verileceğinden emin olabilirdi. Ama aynı güveni bir kadına duyabilir miydi? Bu kuşkular yüzünden günün normal akışı dışına çıkan adam artık her gün öğlenden önce tam bir saat profesörün yatağının başucunda nöbet tutmaya başlamıştı. Treyze adam geldiğinde tek söz söylemeksizin Kiyen'in odasına sokuyor ve onu çok bayağı bulduğundan odadan derhal çıkıyordu. Adam oturmazdan önce acı bir alayla dolu bakışlarını sandalyede gezdiriyordu. Ondan sonra da ya bu sandalye beni taşıyacak ha diyor ya da acıyan bir ifadeyle sandalyenin arkalığını okşuyordu. O oturduğu sürece sandalye batmakta olan bir gemi gibi sarsılıp çatırdıyordu. Kapıcı oturmak nedir unutmuştu. Göz deliğinin başındayken diz çökerdi. Dövüşürken ayakta dururdu. Uyurken de yatar durumda olurdu. Bundan ötürü oturmaya vakti kalmıyordu. Sandalyeden gelen sesler ve sarsıntılar bir an için kesilse hemen huzuru kaçar bacaklarına bakardı. Kesilen konuşmasını ancak bacaklarının her zamanki parmak ısırtıcı gücünü yitirmediğinden emin olduktan ve sandalyenin sarsıntılarıyla çatırtıları yine başladıktan sonra sürdürürdü. Kadınlara eşek sudan gelinceye dek dövmek gerek. Bu iyi, bu kötü demeksizin hepsini. Bugün 59 yaşındayım, tam 23 yıl evli kaldım. Neredeyse ömrümün yarısı. Karım yanımdan hiç eksik olmadı. Onun için iyi tanırım kadınları. Ne denli cani ruhlu olduklarını çok iyi bilirim. Bugüne dek zehirle işlenmiş cinayetleri şöyle sayın bir profesör. Bir sürü kitabınız var, açın bakın bir. Karım milleti korkaktır, iyi bilirim bunu. Karşımda dil uzatan bir erkek olsa bir vururum ömrü boyu unutmaz. Ulan sen kim oluyorsun da bana dil uzatıyorsun derim. Oysa karşınızdaki kadın olunca işin rengi hemen değişiverir. Hemen kaçıverirler elinizden. Buna yumruklarım üzerine bahse girebilirim. Boşuna konuşmuyorum. Bakın siz de görün. Üzerinde bahse girilmeye değer yumruklardır bunlar. Bir kadına ne söylersem söyleyeyim kılını bile kıpırdatmaz. Neden kıpırdatmaz? Korkak da ondan. Peki neden korkar? Tabii korkaktır da ondan. Bugüne varana dek kaç kadına nasıl dayak attığımı cidden görmenizi isterdim. Karım ömrü boyu çürüklerden kurtulamadı. Kızıma gelince toprağı bol olsun severdim onu. Sözcüğün tam anlamıyla tepeden tırnağa kadındı. Ona dayak atmaya daha küçükken başladım. Bak dinle derdim karıma. Kıza dokunmamla birlikte karım haykırmaya başlardı. Evlendiğinde nasıl olsa bir erkekle yaşamayı öğrenmek zorunda kalacak. Onun için daha şimdiden küçükken öğrenmeli kendisinin neyin beklediğini. Yoksa evlendiğinin ikinci günü kocasını bırakıp kaçar. Oysa ben de kızımı asla karısını dövmeyi bilmeyen birine vermek niyetinde değilim. Öylesine erkek bile demem ben. Erkek dediğin dövebilmeli karısını. Ben yumruktan yanayım. Evet, böyle konuşurdum işte. Ama işe yarar mıydı dersiniz? Ne gezer? Karım kızın önüne dikilince bu kez ikisini birden elden geçirmek zorunda kalırdım. Çünkü kadın milletinin sözüyle hareket etmem. Bana göre değil bu. Dayak faslı başlar başlamaz siz de duyardınız ya nasıl bağırdıklarını. Herkes ayağa kalkar, bütün apartman sakinleri bizi dinlemeye koyulurlardı. Binada kim varsa bana saygı duyardı. Siz bağırmayı keserseniz ben de dayağı keserim derdim. Bunu duyunca bir süre çıt çıkarmazlardı. Biraz bekledikten sonra yine bağırıp bağırmayacaklarını anlamak için bir deneme yapardım. Çünkü istediğim ne olursa olsun gık dememeleriydi. Dayağı hiçbir zaman bir çırpıda kesmez, sağ yumruğumla birkaç darbe daha indirirdim. Böyle yapmazsam formdan düşme tehlikesiyle karşılaşabilirdim. Bilmem anlatabiliyor muyum? Dayak atmak başlı başına bir sanattır aslında. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Dayağı nasıl atılacağını öğrenmek gerek. Söz gelimi bir arkadaşım yumruğunu hemen karşısındakinin karın boşluğuna indirir. Yumruğu yiyen yere yığılır, bilincini yitirir ve artık bir şey duymaz olur. Arkadaşıma bakarsanız yerde yatan artık hiç kıpırdayamayacağından kendisine rahat rahat dayak atılabilir. Oysa yiyen bir şey duymadıktan sonra ben dayağı ne yapayım? Baygın insana nasılsa duymayacağı için el kaldırmam. Tüm yaşamım boyunca böyle yaptım. Oysa asıl önemli olan bir erkeğin karşısındakini hiç bayıltmadan dövmeyi öğrenmesidir. Dövülen sonuna dek ayık kalmalı. Ancak buna dövmek derim ben. Döve döve öldürmek güç bir iş değildir. Herkes yapabilir bunu. Bakın bir şöyle yapsam beyniniz kafatasından dışarı fışkırıverir. Yoksa inanmıyor musunuz? Ama ne düşünürseniz düşünün ben kendini beğenmiş bir insan değilim. Yine söylüyorum. Bunu herkes yapabilir. Hatta siz de yapabilirsiniz sayın profesör. Tabii şu anda yaparsınız demiyorum. Çünkü ölüm döşeğindesiniz. Kien yumrukların yazdıkları kahramanlık destanlarının etkisiyle büyümeye başladıklarını gördü. Bu yumruklar ait oldukları adamdan da büyüktüler. Çok geçmeden bütün odayı doldurdular. Üstlerindeki kızıl kıllar da bu tempoyla orantılı olarak büyüyor ve kıvrak hareketlerle kitapların tozunu alıyordu. Yumruklar öbür odaya geçerek ansızın yatağında beliren Treyze'yi ezdiler. Etek onların baskısıyla ve büyük gürültülerle parça parça oldu. Kian bir an için canlanan bir sesle ''Yaşamak güzel şey'' diye bağırdı. Kendisi öylesine önemsiz ve zayıftı ki hiçbir şeyden korkmasına gerek yoktu. Ne olur ne olmaz diye her zaman olduğundan daha az yer kaplamaya çalıştı. Gövdesi üstüne yattığı çarşaf kadar incelmişti. Dünyadaki yumrukların hiçbiri ona bir şey yapamazdı. Kapıcı bu güçlü kuvvetli ve sadık yaratık görevini gerçekten çok çabuk yerine getiriyordu. Geleli henüz bir çeyrek olmasına karşın artık Treyze diye biri kalmamıştı. Bu kuvvetin önünde herhangi bir şeyin dayanabilmesi olanaksızdı. Ne var ki işini bitirdikten sonra kalkıp gitmeyi unuttu ve belirli bir amacı olmaksızın daha üç çeyrek oturduğu yerde kaldı. Gerçi kitaplara bir zararı dokunmuyordu ama Kien yine de yavaş yavaş huzurunun kaçmaya başladığını hissediyordu. Bir yumruk hiçbir zaman bu kadar çok konuşmamalıydı. Konuştuğu takdirde dinleyen onun gerçekte söyleyebileceği hiçbir şeyi olmadığını anlıyordu. Onun görevi vurmaktı yalnızca. Bir kez bu görevini yerine getirdikten sonra ya kalkıp gitmeli ya da en azından susmasını bilmeliydi. Ne var ki o bir hastanın sinirlerini ve isteklerini pek göz önünde tutmaksızın hep tek bir konu üzerinde durmakta direniyordu. Gerçi başlangıçta biraz olsun anlayış gösteriyor ve Kien'i memnun etmek amacıyla kadınlar diye adlandırılan o caniler alayını ele alıyordu. Gel gelelim kadınların hesabını şöyle bir tamamlaya görsün, ondan sonra yalnızca tek bir şeyden, durmaksızın hep kendinden söz etmeye başlıyordu. Yumruk gençliğinin en parlak çağlarındaki kadar güçlüydü. Ama öte yandan da artık anıların sık sık ve ayrıntılı olarak anlatıldığı bir yaşa ulaşmıştı. Bu yüzden Kien yumrukların zaferlerle dolu geçmişinin öyküsünü dinlemek zorunda kalıyordu. Bunu yaparken gözlerini de kapayamıyordu. Kapadığı takdirde yumrukların altında yamyaslı olmak tehlikesiyle karşılaşabilirdi. Kulaklarında gerçekten kapak bulunsa bile işe yaramazdı. Böylesine gür bir ses hiçbir şey boğamazdı. Ziyaret süresinin yarısı dolduktan sonra Kien, eski ve çoktan unuttuğunu sandığı ağrıların verdiği acıyla inlemeye başlıyordu. Daha çocukluk yıllarından başlayarak ayaklarından yana hep güçlük çekmişti. Aslında doğru dürüst yürümeyi hiçbir zaman öğrenemediği söylenebilirdi. Beden eğitimi derslerinde sürekli olarak barfix aletinden düşerdi. Bacaklarının uzunluğuna karşın sınıfın en kötü koşucusuydu. Öğretmenleri onun beden eğitimi derslerindeki bu başarısızlığını olağan dışı diye nitelendirirlerdi. Geri kalan derslerde üstün belleği sayesinde sınıfının birincisiydi ama neye yarar? Gövdesinin gülünç biçimi yüzünden gerçekte kimse tarafından sayılmamıştı. Öğrenciliği boyunca sayısız çelmeler takılmış, o da uslu uslu bunların hepsini de tökezlemişti. Kışları arkadaşlarınca kardan adam yerine kullanılıyordu. Onu yere yuvarlarlar ve gövdesi karın dolgunluğu ile normal bir gövdenin boyutlarına kavuşana dek döndürürlerdi. Bunlar Kien'i en çok üşüten ama aynı zamanda da en yumuşak düşüşler olmuştu. Buna ilişkin anıları çok karışıktı. Bütün yaşamı sayısız düşüşlerden örülme bir zincirdi aslında. Ama bu düşüşlerin sarsıntılarını atlatabilmişti. Kendi acılarından yakınmazdı. Ne zamanki genellikle büyük bir titizlikle gizli tuttuğu bir liste kafasının içinden geçmeye başlardı, işte o zaman acı çeker, bir çaresizlik duygusu benliğini kaplardı. Bu yaşamı boyunca düşürmüş olduğu masum kitapları gösteren bir listeydi. Eksiksiz düzenlenmiş olan bu tutanakta her olayın saati ve günü belirtilmişti. Sonra mahşer gününün trompetçilerini gördü. Bunların 12'si de kapıcıydı. Aynen kendi oturduğu binanın kapıcısı gibi. Yanakları şişmişti. Kolları adaleliydi. Trompetlerinden fışkıran düşmüş kitaplar listesi Kien'in kulaklarında patlıyordu. Kien korkusuna rağmen Michelangelo'nun zavallı trompetçilerinin haline gülmekten kendini alamadı. Bunlar yüzlerinde acınası bir ifadeyle bir köşeye büzülmüşler, trompetlerini de arkalarına saklamışlardı. Güçlü kuvvetli kapıcıların önünde uzun silahlarından utanarak teslim oluyorlardı. Düşen kitaplar listesinde 39 numarada paralı askerlerin silahlandırılması ve eğitimi adlı eski ve kalın bir cilt kayıtlıydı. Kitap büyük bir gürültüyle merdivenden yuvarlanır yuvarlanmaz, trompet çalan kitapçıların tümü paralı askerlere, dipnot, paralı asker Almanca'daki Landsknecht karşılığında kullanılmıştır. Landsknecht orta çağda Avrupa'da paralı askerler için kullanılan sözcüktür ve bu özelliğin göz önünde tutulması gerekir. Nitekim yapıtın İngilizce çevirisinde Landsknecht sözcüğü aynen bırakılmıştır. Dönüşü verdi. Kien büyük bir coşkuya kapılmıştı. Kapıcı aslında bir paralı askerdi. Bundan başka bir şey olması düşünülebilir miydi? Sağlam yapısı gür, kulakları sağır edici sesi, paraya tapışı, kadınların önünde bile kırılmayan delice cesareti, olur olmaz böbürlenmesi, evet, bunların tümü ancak paralı askerlerde rastlanılan niteliklerdi. Artık Kien için yumruğun korkutucu bir etkisi kalmamıştı. Şimdi önünde oturan, tanışı olduğu tarihsel bir görünümden başka bir şey değildi. Bu yaratığın ne yapabilip ne yapamayacağını iyi biliyordu. Tüyler ürpertici aptallığı doğal sayılmak gerekirdi. Bir paralı asker nasıl hareket ederse o da öyle yapıyordu. Zavallıcık, çok geç kalmıştı. 20. yüzyılda kalkıp dünyaya bir paralı asker olarak gelmişti. Bütün gün boyunca yanında tek kitap olmaksızın yapayalnız o karanlık deliğinde oturuyordu. Ait olduğu devirden fırlatılıp atılmış, sürgüne gittiği yüzyıla da tümüyle yabancı kalmıştı. Kapıcı istediği kadar böbürlene dursun. 16. yüzyılın başları artık çok uzaklarda kalmıştı ve bu uzaklık onu eritmiş bir hiçe indirgemişti. Bir insanın hakkından gelebilmek için onu tarihte ait olduğu devre yerleştirmek yeterliydi. Kapıcı saat tam 11'de gitmek üzere kalkardı. Dakik olma bakımından profesörle tam bir uyum içerisindeydiler. Giderken yine geldiği zaman yaptığını yapar, acıyan bakışlarını sandalyede dolaştırırdı. Sonra henüz dağılmamış sapasağlam der ve sağ yumruğunu bu darbeyi de sabırla karşılayan sandalyeye indirerek söylediğini kanıtlardı. Ama 5 para vermem dedikten sonra da kırılan bir sandalyeye karşılık profesöre para vermek düşüncesi çok komiğine gittiğinden böğürürcesine kahkaha atardı. Hiç elinizi uzatmayın profesör. Çünkü benim elime geçen sağlam kalmaz. Hoşça kalın. O kadına da bir şey yapmaya kalkmayın. Öyle yaşlı karılardan hiç mi hiç hoşlanmıyorum. Kadının bulunmadığını bilmesine rağmen yandaki odaya düşmanca bakmaktan kendini alamazdı. Ben kadının gencinden hoşlanırım. Söz gelimi toprağı bol olsun kızım, benim için tam biçilmiş kaftandı. Neden mi? Kızımdı da ondan. Gençti, kadındı ve babası olduğum için ona istediğimi yapabilirdim. Ama gelin görün ki şimdi o da öldü. İçerideki cadoluz ise hala yaşıyor. Bu sözlerden sonra başını sallayarak odadan çıkardı. Şu yeryüzündeki adaletsizliği hiçbir zaman ve hiçbir yerde profesörün yanında olduğu kadar hissetmiyordu. Aşağıda bölmesindeyken düşünmeye ayıracak zamanı olmuyordu. Ama tabutun çıkıp da profesörün yüksek tavanlı odalarına girer girmez ölüm düşüncesi kafasını kurcalamaya başlıyordu. Aklına kızı geliyordu. Ama ölüm döşeğindeki profesörü görüyordu önünde. Yumruklarını iş bulamadığı için de istediği gibi korkutucu olamadığı duygusuna kapılıyordu. Kien ise ayrılırlarken onu gülünç buluyordu. Gerçi üstündeki giysiler adama yakışıyordu ama artık zamanlar çok değişmişti. Kien tarihsel yöntemi her zaman uygulama olanağı bulamayışını üzülüyordu. Bildiği kadarıyla tüm uygarlıkların ya da ilkelliklerin tarihinde Treize'yi yerleştirebileceği bir yer yoktu. Bu ziyaretler her gün aynı biçimde sürüp gidiyordu. Kien günlük ziyaret süresini kısaltmaya kalkışmayacak kadar akıllıydı. Treize dövülerek öldürülmezden önce başka deyişle yumrukların haklı ve yaralı hedefi ayakta kaldığı sürece Kien'in o yumruklardan korkmasına neden yoktu. Korku acıların gizli listesini çağrıştıracak denli yoğunlaşmadıkça paralı askerler aklına gelmiyordu. Kapıcı da bu süreçte henüz paralı askere dönüşmüyordu. Adam saat 10'da kapıdan içeri girdiğinde Kien şöyle diyordu büyük bir sevinçle kendi kendisine. İşte Treize'yi paramparça edebilecek tehlikeli bir insan. Kien her gün Treize'nin yıkımına yeniden seviniyor ve içinden yaşama övgüler düzüyordu. Yaşamı bundan önce de tanımasına karşın övecek bir neden görmemişti. Ne mahşer gününü ne de Sistine Kilisesi'nin trompetçileriyle rastlantıya bağlı biçimde alay etmeyi savsaklıyordu. Titizlikle kayda geçirilen bu görevleri günlük yaşamının zorunlu bir parçası olarak yerine getiriliyordu. Belki de karısının gölgesi altında geçen bu uzun haftaların kasvetini, baskısını ve buz gibi atmosferini her gün yaptığı bir yeni buluşun kendisine kazandırdığı güç ve yürekliliğin aracılığıyla atlatabilmişti. Bir bilgin olarak buluşlar, yaşamının odak noktası niteliğindeki büyük olayları arasında yer almaktaydı. Şimdi hiçbir şey yapmadan öylece yatıyor, çalışmasının eksikliğini duyuyordu. Bu yüzden kendini zorlayarak kapıcının gerçek yüzünü, başka deyişle paralı asker olduğunu her gün yeniden ortaya çıkarmaya çalışıyordu. Kapıcıyı bir lokma ekmekten, zaten az yedi ekmekten daha çok gereksinmekteydi. Kapıcı Kien için bir lokma çalışma yerine geçiyordu. Ziyaret saatleri boyunca Treize de boş durmuyordu. Kien'le konuştuklarını daha ilk seferinde dinlediği kapıcıyı, o aşağılık adamı eve almasının tek nedeni zaman kazanmak istemesiydi. Çünkü kitapların bir listesini yapmaktaydı. Kocasının kitapları ters çevirmesi Treize'yi düşündürmüştü. Ayrıca varlığını yeni öğrendiği erkek kardeşin günün birinde ortaya çıkıp en değerli parçaları götürmesinden korkuyordu. Kitapların gerçek sayısını bilmek ve aldatılmasının önüne geçmek için bir gün kapıcı hastanın yanında kadınlara sövüp sayarken önemli işine yemek odasında başladı. Eski gazetelerin yazısız kenarlarını kestikten sonra bunlarla birlikte kitapların önüne gitti. Kitaplardan birini aldı. Adını bir kez içinden, bir kez de yüksek ses okuduktan sonra uzun kağıt şeritlerden birinin üstüne yazdı. Her harfi yazarken unutmamak için adının tümünü yineliyordu. Harflerin sayısı çok olduğunda sözcükler yinelendiği oranda Treize'nin ağzında tuhaf bir değişime uğruyordu. Bir adın başında yer alan B, D ya da G gibi yumuşak sessiz harfler giderek sertleşiyor, sertleşiyordu. Sert şeylerden hoşlanırdı. Sert kurşun kaleminin gazete kağıdını yırtmasını önlemek için çaba harcamak zorunda kalıyordu. Nasırlı parmaklarından bir sürü büyük harf çıkıyordu. Uzun bilimsel başlıklar kızdırıyordu Treize'yi çünkü bunları bir uçtan öteki uca değin sığdırmak olanaksızdı. Treize ise hem daha güzel görünsün hem de sayması daha kolay olsun diye her kitap için bir satır ayırmaya karar vermişti. Bu yüzden satırın sonuna geldiğinde bir başlığı yarıda kesiyor ve işine yaramayacak olan öteki yarıya boş veriyordu.